Ayrım 8.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Gagasının eğimine bakılırsa biraz sonra havalanacak gibiydi. Oysa bu bir yanılsama da olabilirdi. Pençelerinin duruşunda yorgunluk vardı çünkü. Başının, kanatlarının ve göğsünün ağırlığını aşağıya doğru çeken gözle görülebilir bir yorgunluk vardı. Dükkanı daraltan sıkıntıda biraz da benim payım varmış gibi havayı yumuşatmak için bu güvercin resmini sen mi yaptın dedim berbere. Ben yaptım dedi soğuk bir sesle ama sen bunu daha önce de sormuştun. Hiç anımsamıyorum dedim. Demek ki unutmuşum. Yine unutacaksın kuşkusuz. Belki bir kez daha soracaksın. Desene yaşam tekrarlardan oluşuyor. Yanıma oturmuş gözlerindeki cellat gözleriyle gözlerimin içine bakıyordu. Tekrarlardan değil dedi. Tekrarların tekrarından. 11. Muhtar kapıdan girdiğinde Cıngıl Nuri kahvenin dip köşesinde Kekik kafesinin yanında oturuyordu. Öteki masalarda birkaç ihtiyar vardı. Asalarını çenelerinin altına dayamışlar. İki de bir ellerini kulaklarına atarak karşılarındakinin söylediklerini işitmeye çalışıyor. Kimi zaman da ansızın susup gözlerini yere çivileyerek derin derin düşünüyorlardı. Muhtar Nuri'nin solundaki masaya oturunca başlarını çevirip baktılar. Reşit'in kızını kaçırmışlar doğru mu diye sordu içlerinden biri. Doğru dedi muhtar. İhtiyarın sinsi sinsi gülümsediğini görmemişti. Önüne bırakılan çay bardağını avuçlarının arasında tuttu bir süre. Sıcaklığın yavaşça tenine dağılışını dinledi. Güvercinin kaçırılmış denmesine sevinmişti aslında. Bu kaybolmasından iyiydi. Kayıplardan korkuyordu çünkü. Her yana dağılıveren bir belirsizlikti onlar. Görülüp denetlenmesi, hatta düşünülmesi bile zordu. Nuri kaybolduğunda elinden ne gelmişti ki? Hiç, Nuri'nin yokluğu kadar kocaman bir hiç. Başını çevirip yan masada oturan Nuri'ye baktı. Bedenine anlaşılmaz bir telaş sarmıştı. Çayını alıp peş peşe yudumladı. Bitirir bitirmez geçmişe, onun kaybolduğu yıllara gidecekti sanki. Güvercine çıkan yolun başlangıcını onlarda arayacaktı. Daha 2 yıl öncesine dek yoktu Nuri. Ama onun yokluğu çocuklarının büyümesini durduramamıştı. Babalarının boyuna baş kaldıran boyları serviler gibi uzundu. Nuri'nin boyu da onlarınkine eklenmişti belki. Kendilerini taşırken babalarını da taşıyorlardı. Bu yüzden Nuri kim bilir köyü kaç kez dolaşmıştı yokluğunda, kaç kez kahvede çay, çeşmede su içmiş ve kaç kez kimlerle konuşmuştu. Ola ki karısının çocuk diye eve hapsettiği de oydu. Belki sarılmıştı da ona çocuk kılığında öpmüştü de. Zaten bir ara çocuk delisi olmuştu kadın. Oğullarının gitgide kalınlaşan seslerinde, öksürüklerinde ya da belli bir kalıba giren yürüyüşlerinde kocasını buluyor ve ikide bir onlara sarılıp sarılıp öpüyordu. Bu öpüşmelerle yaşıyordu bir anlamda. Açlığını ve susuzluğunu onlarla gideriyordu. Geçmiş yıllarda imama birkaç kez yıldız falı açtırıp muska yazdırmışsa da bu gibi işlerden elini eteğini çekmişti artık. Bunca zamandır çırpınmasına, ağlaya ağlaya göz pınarlarını kurutmasına ve kendi ellerine sarılıp yattığı binlerce gece boyunca erkeğini geri istemesine karşın onu göndermemekte direnen Tanrı'ya gücenmişti. İmamın gizli gizli öfkelenmesine yol açan bu güceniklik günden güne öylesine büyümüştü ki kadın ezan sesini işitir işitmez var gücüyle türkü söylemeye, bağırıp çağırmaya, kimi zaman da eline bir teneke parçası alıp gürültüyle çalmaya başlıyordu. Kimi de sokağa fırlayıp bir yandan köçekler gibi göbek atıyor, bir yandan da çevresine toplanan çocuklara göz belerterek onları korkutmaya çalışıyordu. Onun bu densizlikleri yüzünden köyde Tanrı'nın Nuri'yi belki bir kuş, belki bir kertenkele, belki de bir av köpeğine dönüştürmüş olabileceği söylentisi çıkmıştı. Fısıltılarla büyüyen bu söylenti, masal tozuna bulanmış upuzun kuyruğuyla kapıya dayandığında kadın donmuş kalmış, çapaklı gözlerini gökyüzüne dikip hiç kıpırdamadan uzun süre bakmıştı. Sonra yaptıklarını bin pişman olduğunu herkese yüzlerce kez tekrarlamıştı. Tanrı'ya duyurabilmek için avluları tek tek dolaşıp saatlerce dil dökmüştü. Havadaki kuşlarla da konuşmuştu hatta. Kırlardaki otlarla, böceklerle, seke seke koşan kuzularla, dağlarla ve beşikte yatan göğüp boncuklu bebeklerle de konuşmuştu. Gün geçtikçe pişmanlığı her şeye sinip her yere ulaşmıştı. Gene de o, bu uğurdaki çabalarını yetersiz bularak imama koşup kendisine hangi tövbe kapısını göstereceğini sormuş, önünde diz çöküp hüngür hüngür ağlamıştı. İmam sabırla dinlemişti onu. Duvardaki Hazreti Ali resmine, çividen üzüm salkımı gibi sarkan üç devirlik sindan karası tesbihe ya da merteklere bağlanmış kekik dallarına gözlerini dikip yavaş yavaş başını sallamıştı. Sonra yeni kadının dizlerine koyarak sessizce okşamış ve insanın yüreğini serinleten mis kokulu tatlı sözler söylemişti. Kadın dizlerinden kalçalarına doğru tırmanan okşayışları aldırmamıştı hiç. Bu yüzden imam teselli cübbesine biraz daha bürünmüştü o sırada. Kadının aldırmazlığıyla beslenen cesaretin peşine düşerek tövbe kapısı arayan dişinin dişiliğine birkaç parmak daha sokulmuştu. Kadın ertesi gün gene gelmişti. Gözyaşları bir gün öncekinden daha hızlı akıyordu. İmam da ağlamaklıydı sanki. Gözleri ışıl ışıl parlarken kirpik uçlarında kimi zaman yaşlar beliriyordu. Kadın onun bu halini görünce rahatlamıştı. Artık hıçkırıkları biraz daha özgürdü ve oturdukları oda kerpiç duvarlardan değil, upuzun bir ağlayıştandı. Erik dallarından süzülen güneşin pencere camını benek benek ışıldattığı bir ikindi üstü sedirdeydiler. İmam zindan karısı tesbihini minderin üstüne yavaşça bırakıp kadını kucağına almıştı. Odayı dolduran hıçkırıkların yalan olduğunu bile bile hala teselli edici sözler geveliyor, bir yandan da elini sokmuş memelerini okşuyordu. Duvardaki Hazreti Ali gözlerini kapamıştı. Kadın bedeninde dolaşan eller çuvalı hızlandıkça daha yüksek sesle ağlıyordu ve günlerce süren sevişmeleri boyunca hep ağlamıştı. Artık biliyordu ki Tanrı kocasını kertenkeleye, kuşa ya da av köpeğine dönüştürmemiş bile olsa geri göndermezdi. Gönderse de imamın okuduğu ezanlar daha köyün girişinde geri çevirirdi onu. Kuş kılığına bürünürdü Nuri olmaktansa, kanat çırpa çırpa uçar giderdi uzaklara. Belki Tanrı anılardan da silecekti onu, böceklerin köyü cırıltıya boğduğu bir gecede yarattıklarını göndererek unutuş tozu serptirecekti damların üstüne, avlulara, sokaklara, ertesi gün kimse anımsamayacaktı onu. Nuri çıkıp geldiğinde gerçekten de kimse anımsayamamıştı. Kırçıl keçi sakalı toz toprak içindeydi. Saçları ensesine yığılıp kulaklarını örterek çenesine doğru püskür püskür sarkmıştı. Kimsesiz bir korkuluğa benziyordu. İki adımda bir küçük teneke kapaklarla ışıltılı kağıtlar dökülüyordu üstünden. Ta değirmenin orada peşine takılan çocuklar, yerde yuvarlanan teneke kapaklarla uçuşan kağıtları birbirlerinden önce kapmaya çalışırken, kimi zaman kavgaya tutuşup üst üste yıkılıyorlardı. Nuri, keçi sakalını titrete titrete iki büklüm yürüyor, bir yandan da kendi kendine anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. Adımlarını onun adımlarına uyduran çocuklar, elindeki çuvala köyden hangi çocuğu koyup gideceğini sora sora çınarın dibine kadar yürümüşlerdi. Nuri kimi zaman kovmuştu onları, ansızın yerden bir taş kaparak fırlatır gibi yapmıştı. Çocuklar korkmuştu ilk keresinde, teki görmüş civciv sürüsünü andırarak sağa sola dağılmışlardı. Ama düssel taş fırlatmalar birkaç kez tekrarlanınca artık korkmaz olmuşlardı. Gene de oyunu sürdürüp sanki her keresinde daha çok korkuyormuş gibi kaçmışlar, sonra avlu duvarlarının arkasından çıkıp Nuri'nin peşine tekrar düşmüşlerdi. Sonunda onları çınarın gölgesindeki köylüler kovmuştu. Nuri, arkasından fırlatılacak taşlardan sakınırcasına arada bir dönüp bakarak köylülerin yanına gelip bir sandalyeye oturmuştu. Yaşamlarındaki bu küçük değişikliğin, biraz da Nuri'deki aykırılığın büyüsüne kapılan köylüler, gözlerinde kocaman soru işaretleriyle yönlerini ona çevirmişlerdi hemen. Kunduracı, berberin duruşuna benzetmişti onun çöplerle, uzak yol tozları ve yorgun gizlerle dolu duruşunu. Bekçi ise kahverengi üniformasının kendisini ele verişine kıvırlanarak kimliğini gizleyememenin sıkıntısıyla kaş altından izlemiş de olup bitenleri. Leş gibi kokan bu keçi sakallının köye gelişini muhtara hemen bildirmekle bildirmemek arasında kilitlenip kalmıştı. Tam o sırada herkes bir sözün eşliğindeyken çayını yudumlayıp sigarasını ateşleyen Nuri, "Bizim çocuklar nasıl Baki?" demişti bekçiye. Herkes şaşırmıştı tabii. Birbirlerine bakmışlardı gözlerini tepsiler gibi ışıldatarak. Korkuluk kıkır kıkır gülmüştü. Belki inat edip susmuştu da. Uzayıp giden sessizliğin içinde gözlerini köylülerin yüzlerinde gezdirmiş, meraktan biraz daha ölsünler diye konuşmamıştı. Sonra yıllar önce bırakıp gittiği berber dükkanını göstererek, "Beni tanımadınız mı?" demişti. "Nuri'yim ben, Nuri." Oturanlar dolmuş duman. Nuri'nin yüzüne bakarken öylece taş gibi kala kalmışlardı. Onun o olduğuna inanan yoktu içlerinde. Herkes yutkunuyordu. Bekçi onları orada bırakıp muhtara koşmuştu hemen. Koltuğunda mazeriyle yel gibi geçmişti sokaklardan. Duvar diklerinden yılan gibi akmış ve soluk soluğa muhtarın avlusuna dalmıştı. Mazerden fırlamış kurşundu sanki ya da menemen tavasının başına çöken muhtar bir an öyle görmüştü onu. Sonra tavayı elinin tersiyle itip ağzında yarı diri lokmayla o da koşmuştu köy meydanına soluk soluğa. Oysa Nuri muhtar gelene dek başından geçenlerin yarısını anlatmıştı köylülere. "Baştan anlat, baştan," demişti muhtar. Omuzlarından tutup kuşkuyla bakmıştı ona. Nuri bunca yıldır neredeydin sorusunu bilmiyorum diye yanıtlamıştı o gün. Sonra köylülerin meraklı bakışlarıyla ikindi güneşinin altında yavaş yavaş anlatmaya başlamıştı. Ruhu daralmış bir akşam. Birdenbire derisi dar gelmiş bedenine, elleri kollarına, ayakları bacaklarına, uymaz, gözleri görmesine yetmez olmuş. Gözlerini zorlayıp büyütebilse kayalıkların ötesini bile görebileceğini biliyormuş. Belki o anda görüyormuş da ama bunu anlayamıyormuş. Sonra kulakları düğün kepçesi gibi büyümüş birden. Köşedeki sandığın sesini işitmiş, kazma saplarınınkinde, hatta toprak testilerininkini ve süpürgeninkini de. Her şeyin ama her şeyin bir sesi varmış artık. Kimi inliyor, kimi kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor, kimi de ağlıyormuş. Belki gülenler de varmış aralarında, olabilirmiş. Derken yağmur yağıyor sanarak camdan birkaç kez bakmış Nuri. Dönüp dönüp ısrarla bakmış. Oysa dışarıda hiçbir şey yokmuş. Yani yağmurlar hala mevsimlerin ötesindeymiş.
Ayrım sonu.